Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'ta bugün daha önceden kalan, önceki konuşmalarımızdan kalan sorular var. İrfan Gündüz, herhalde bu milletvekili arkadaşımız değil, başka bir İrfan Gündüz'ün soruları var. Cüzdanım çalındı diyordu. Efendim bu önce bu bir kader midir? Bunu anlatmaya çalışmıştık. Sonra efendim bu cüzdanımı çalan adam diyor, benim bu kişiyi dünyada ve ahirette affetmem gerekir mi diyor. Çünkü neden daha dikkatli olmadın diye sorulabilir bana da belki. Yani belki ben de suçluyum. Önce bu sorudan başlayalım kısa kısa isterseniz. Affetmeniz gerekmez ama affetmeniz güzel olur. Allah diyor ki affederseniz Allah affedenleri sever diyor. Affedenleri sever. Yani bir insan bir başkası onun hakkını yerse, bir başkası üzerinde hakkı olursa, onu affederse, kendi hakkını affederse, o zaman Allah ona en az 1'e 10 verir. Yani sizin diyelim ki ona 10 kuruşluk hakkınız var. Affettiniz, Allah size en az 100 kuruşluk karşılık verecektir. Affetmezseniz ne kadarsa o kadarını alırsınız. Başka da alamazsınız. Dolayısıyla affa teşvik var ama Allah karışmıyor. Affetmek zorunda değilsin. İstersen affetme karşılığını al. İstersen affet 10 katını al diyor. Bu biraz sizin hıncınıza, hırsınıza, galip gelmenize bağlı olan bir şey. İkinci olarak diyor ki ben affetsem bile bu olayın dinimizce cezası yok mudur diyor yani o insanın. Elbette cezası vardır. Yani o insan siz affederseniz eğer o insanın hatası sadece sizin hakkınızla alakalı bir şeyse siz affettiğiniz zaman silinir. Ancak onun böyle bir haram işlemesi sebebiyle kaybettiği manevi değerler onlar geri alınamaz. Onlar giderler artık yani. Belki o zaten pişman olmamıştır. Çalmıştır ve pişman olmamıştır. O sizin size karşı olan kul hakkını silmiştir sadece. Çünkü siz affettiniz. Ama öbür taraftan Allah hırsızlık yapma dediği halde hırsızlık yaptığı için elbette Allah katında işin Allah'a taalluk eden, Allah'a bakan yönü de var. Onlardan dolayı hesaba çekilecektir. Eğer tevbe ederse Allah'a ait olan hakları Allah affeder ama sizin hakkınızı Allah affetmezdi. Siz de tevbe eder, siz de affederseniz hepsi silinir. Tevbe etmez ise sizin hakkınızı siz helal ettiğinizde silinir ama Allah'a olan borcunu, hakkını yine orada görür, cezasını çeker. Bu durum bana verilen bir ceza, uyarı, kınama, dikkat çekme vesaire midir? Böyle bir hırsızlık olayı olduysa bu bir dikkat çekme midir? Olabilir, her şey olabilir. İmtihan olabilir. Allah diyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bazen biz insanları açlıkla, susuzlukla, mallarından, mülklerinden almakla, canlarından almakla, yakınlarının canını almakla imtihan ederiz. Sabredenler mükafat alırlar diyor filan. Safi bir imtihan olabilir. Bir efendim ihmalinizin sebebi olabilir. Bir başkasına böyle bir şey yapmış olmanız sebebiyle Allah da size onunla onu çıkarması olabilir. Bunlardan her biri olabilir. Mümkün. Bildiğimiz şey boşuna olmaz asla ve kat'a. Abes iş işlemez Allah. Ne yaptıysa hikmete bağlıdır. Ancak bunların hangisidir bilemeyiz biz. Efendim sen yaptın da şöyle oldu diyemeyiz. Şöyleydi de şöyle oldu diyemeyiz. Kesin olarak bunu bilemeyiz. Bilemediğimiz için de biz tedbirimizi alırız. Başkasının hukukuna tecavüz etmeyiz. İhmal yapmayız. Çünkü Hazreti Ömer'in dediği gibi yani devenizi bağlayın ondan sonra tevekkül edin. Devemizi bağlarız, tedbirimizi alırız, her şeyi yaparız. Ondan sonra da olursa deriz ki yani bütün bende bir ihmal yok. Yapabileceğimi yaptım. Buna rağmen oldu, işi Allah'a bırakıyorum dersiniz ve tevekkül edersiniz. Ve son sorusu bu kardeşimiz. Sizin başınıza böyle bir olay gelseydi nasıl davranırdınız veya nasıl davranılmalı? İşte böyle davranılmalı. Bunu anlatmış olduk. Bir başka soru. Köylerde yol kenarlarında köyün orta yerleri ya da başkasının tarlasındaki yabani otları toplayıp yemek doğru mudur diyor. Yemlik gibi filan, yaban pancarı gibi otlar vardır böyle. Çok da lezzetlidirler onlar. Aynı şekilde dağ meyvelerini başkasına ait tarladan ya da dağlardan toplamak haram mıdır? Şehirlerde parklardaki ağaçların meyveleri yenir mi diyor. Mezarlıklardaki ağaçların meyvesi yenir mi? Zehra Erim, evet bir soru içerisinde pek çok soru, güzel de sorular. Zehra Erim kardeşimize teşekkür ediyoruz. Doğrusu bu konuda bildiklerimizi aktarmış olalım, ölçüsünü vermiş olacağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Men sebeka ila mubahin fehuve lehu." Bu bir kural. Bir mubah, ki bugün ekonomide serbest mallar diyorlar, kimseye ait olmayan, hava, su, güneş, deniz filan, av vesaire, orman gibi şeyler. Bunlar serbest mallar. Bunlara mubah mallar diyoruz biz. Kim bir mubah olan mala, serbest bırakılan bir mala önce giderse artık onun olmuş olur. Yani bir avı avlarsa, öbür insanlar gel bakalım arkadaş sen avladın, o herkesindi, benim payımı ver filan diyemez. O onun, artık onun olmuş olur. Dolayısıyla böyle dağlarda yetişen meyveler, efendim derelerdeki balıklar, göllerdeki balıklar, kim tutarsa onun olmuş olur. Tuttuktan sonra onun mülküne geçer. Yani avlanma İslam'da mülk edinmenin yollarından birisi. Dolayısıyla bunlarda bir sakınca yok. Mezarlıklardakiler de böyle. Yani mezarlıklarda olan, bir bakıma herkese açık olan yerler, onlarda diyorlar ki böyle toplayıp efendim onları satmak üzere depolamak, çantalamak, kasalamak, eve götürmek filan tarzında olmadan alıp yemek de bir sakınca yok. Niye olsun ki diyorlar? Çünkü şöyle bir kuralımız daha var bizim, bakın. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki: "İnne Allah harrama kile ve kale ve idaatel mal." Allah dedikoduyu ve herhangi bir malın zayi olmasını yasaklamıştır. Buradan benim babamın bir hoca efendisi vardı, bir zamanlar vefat etti, Allah rahmet eylesin. Onun söylediği çok güzel bir söz vardı. Süleyman Efendi'ydi bu. Bu Süleymanlı kardeşlerimizin Süleyman Efendisi değil, başka bir Süleyman Efendi, Adapazarı'nda vefat etti. O hoca efendi, Allah rahmet eylesin, diyordu ki, demişti ki, çok hoşuma gitmişti. Hiçbir malın zayi olması, kullanılması zayi olmasından daha kötü olamaz. Yani bir mal ki orada, bir meyve ki, almazsanız yemezseniz zayi olup gidecek, çürüyüp gidecek filan. Bu daha iyi değil. Öyleyse alsın birisi onu yesin. Öyleyse orada mezarlıklarda, yol kenarlarında, kamuya ait olan caddelerde, Arap ülkelerinin bazılarında, Dubai'de mesela gördüm, bütün caddeler hurma dikilmiş, dökülüyor çimenliklere, o alttaki çimenlere, herkese oturup yiyor. Bunların yenmesine kimse bir şey söylemiyor, mani olmuyor, kimsenin malı değil, kimse bunları satmak niyetinde değil. Bizde de mesela böyle bir takım vakıf araziler vardır, köylerde, şurada burada, oralarda meyveler vardır. Bunlardan alıp yemenin hiçbir sakıncası yok. Yeter ki böyle sanki depolama gibi, satmak üzere almak gibi çuvallarla, torbalarla, kasalarla alınıp eve götürülmesin. 3-5 tane almış götürmüş, çocuklarına vermiş. Bunlarda bir sakınca yok. Ancak insanların kendi arazilerindeki meyveler, otlar vesaireler, onlar eğer o insan tarafından toplanılması hedefleniyor, mal olarak, mülk olarak kabul ediliyor, alınıyorsa onlardan almamak lazım. Ama böyle değil de mesela tarlasının kenarında, böyle buğday tarlalarının kenarlarında olur bazen. En kenarda otlar biter, yemlik biter, pancar biter filan. Onlara kimse bir şey söylemez. Normal olarak örfen onlar alınır ve yenilir. Onlardan almak örfen sakıncalı değilse onlardan da alıp yemekte herhangi bir sakınca yoktur. Ama eğer insanlar bunları, yani özellikle koruyor, hayvanlarına ot yapmak için veya kendi alıp kullanmak için kendi arazisinde bunları muhafaza ediyorsa, oradan da almamak lazımdır. Bir başka soru, özür dileyerek bir soru sormak istiyorum diyor. Özür dilemeye gerek yok, soru sorudur. Son zamanlarda birçok yerde Peygamber Efendimizin soyadı var mıdır, var mıydı gibi söylentiler dolaşıyor. Peygamber Efendimizin kimliği var mıydı? Nüfus cüzdanı falan gibi demek istiyor herhalde. Mevlüt Özyanık kardeşimiz, ilginç bir soru. Yani soyadı dediğiniz şey ne? Bizde de düne kadar yoktu. Cumhuriyetle beraber var oldu. Ondan önce Mehmet Abdullah deniyordu mesela. Yani Abdullah'ın oğlu Mehmet. Böylece babasının da kim olduğu belli olmuş oluyordu. Ya da bir kabile adıyla zikrediliyordu. Araplarda olduğu gibi Teymi deniyordu. Efendim Mekki deniyordu. Vesaire filan. Kureşi deniyordu. Bu bir bakıma soyadı tarzında oluyordu. Soyadı gibi oluyordu. Sonra bunu herkes böyle annesinin, babasının ya da kabilesinin ismiyle anılmadı. Belli bir soyad alındı. Soyad, sonra o soyad yine bir akraba oluşturdu. İşte efendim böyle devam etti gitti. Dolayısıyla bu adet zaten yeni çıktı. Öyleyse Resulullah Efendimizin Muhammed bin Abdullah babası belli. Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Bir de böyle soyadı yerine Kaim gibi bir, herkese bir şey verirlerdi o zaman, bir künye. Ebu'l Kasım Efendimizin künyesi de mesela Ebul Kasim'di. Muhammed bin Abdullah Ebul Kasim gibi mesela böyle bir künye de verilirdi. Hala Araplarda adet böyle. Böyle devam ediyor. Mesela bizim Kıbrıs'ta dikkat ederseniz isimler veya Batı Trakya'da yani Yunanistan'da kalan illerimizde ki Müslümanların isimleri hala böyledir. Doğrusu güzeldir bu da. Yani çok güzel bir şeydir. O da Muhammed İsmail, Abdullah Yusuf filan gibi anlatılır isimler. Baba adlarıyla söylenir. Dolayısıyla Peygamberimizin zamanında böyle bir soyad geleneği olmadığı için elbette böyle bir şey yoktu. O zaman insanlar için bir nüfus kağıdı tertip düzenlenmiyordu. Sanıyorum bunun da tarihi çok fazla eski değil. Dolayısıyla bunun olması gerekmiyordu. Ama buna karşılık o zaman nesep alimleri vardı. Yani nesebi çok iyi bilen, herkesi 7 sülalesine kadar tanıyan insanlar vardı. Böyle olan insanlara sorulurdu. Yani ileriye doğru insanlar. Ve eğer bir problem varsa neseple ilgili onlardan bilgi alınırdı. Şimdi bir başka soru. Resim olan odada namaz kılınmadığını biliyorum diyor. Çünkü sürekli soruluyor. Buna dikkat etmeye çalışıyorum ama kafama takılan bir şey var. Gazetelerde veya kitaplarda resimler oluyor. Masanın üzerinde veya herhangi bir yerde küçük vesikalık resimler bulunuyor. Bunların da bir zararı var mı? Rahmet melekleri odaya gelmez mi? Bu soruyu cevapladık Emre Koçyiğit kardeşimiz için tekrar söyleyelim. Yani Resulullah'ın yasakladığı resimlerin daha çok böyle duvarlara asılan tazim için bulundurulan veya biblo tarzında heykel veya heykelcik tarzında olan resimlerin olduğunu söyledik. Hikmeti konusunda bir şeyler anlatmaya çalıştık. Yani inananlar öyle inanırlar, inanmayanlar bildikleri gibi yaşarlar. Bir başka soru, onu geçmiş olalım. Çok zor durumda olan bir arkadaşım var diyor. Kendisi eşinden boşanmak üzere ve birisiyle tanıştı. O da boşanmak üzere bu ikisi hocaya gidip yalan söyleyerek ileride evleneceğiz diye dini nikah kıydılar. Maksat başka imiş ve adam o kişiyi bıraktı. Hocam bu nikah geçerli midir? Kız arkadaşımın eski eşinden zaten nikahı vardı. Allah akıl fikir ihsan eylesin diyelim önce. Eğer sonradan kıyılan nikahı geçerliyse bu kız ne yapsın? Anlaşılan bayan bir kardeşimiz. Çünkü adamın hiç umurunda bile değil. Tabii olmaz yani insanlar böyle paçalarını kaptırırlarsa. Yani adamın umurunda olmaz. Öyle bir adam zaten yani size başkasına sadakat göstermeyen bir insan size gösterecek değil tabii. Bir şey olmamış sanki ve yeni saf kişiler arıyor. Arar tabii. Biz ne yapmalıyız? Saf olmamalıyız. Böyle saflara kanmamalıyız. Bir mümin bu kadar basiretini yitirmemeli. Bir mümin kadın olsun erkek olsun bu kadar cahil olmamalı. Burada bangır bangır bağırıyoruz. Diyoruz ki tescil edilmeyen bir nikah olmaz. Öyleyse orada burada gizli bir şekilde aileden şundan bundan uzak yapılan nikahlar nikah değildirler. Kimse böyle bir şey yapmasın. Kaldı ki burada bakın başka önemli bir mesele var. Yani bu bir başkasıyla gidip bir yerde gizli nikah kıyan kişi bir bayan. Yani birisiyle evliyken bunu yapmış. Birisiyle evliyken bir başkasıyla anlaşmış. Buna çok fazla akıllı diyemeyiz. Anlaşmış ve onunla da bir nikah yapmış. O da onu bırakmış gitmiş. Yapar tabii. Neden? Yani buradaki tehlike şurada. Bir defa bir İslam'da bir bayan eşinden boşanmadan resmen ve boşandıktan sonra da iddetini beklemeden ki bu iddet boşanmışsa eğer 3 adet süresidir. Hamile ise hamlini vaz etmesidir. Çocuğunu doğurmasıdır. Efendim kocası ölmüşse 4 ay 10 gün beklemesidir vesaire. Bu iddetini beklemeden zaten birisiyle evlenemez. Böyle bir bekleme süresi zorunluluğu vardır. Bu öyle değil. Zaten hem boşanmadan hemen bir başkasıyla anlaşmış, onunla gitmiş bir nikah yapmış. Bunlar sadece birazcık İslami şeyleri var, böyle bilgileri var. Allah'tan da birazcık korkar gibiler filan. Biz gene beraber olalım, yapalım yapacağımızı ama bir de nikahla yapmış olalım gibi kendilerini kandırmaktan ibarettir bu. Başka bir şey değildir. Böyle bir nikah olmaz. Böyle bir nikah olmaz. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Men habbebe emraeten" diye başlayan bir hadis-i şerif var. Kim bir kadını ayartırsa, evli bir kadını boşan sen kocandan gel benimle evlen diye ayartırsa ya herhangi bir erkek yani Allah onu işte belasını verir anlamında bir sonunda kötü şeyler söyleyen bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla evli bir kadına bir müminin efendim böyle mesajlarda bulunması, onunla evlenmek istediğini söylemesi, onu ayartması son derecede kötü, çirkin, adi, büyük günahlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bütün bunlar nereden ortaya çıkıyor, neden doğuyor? Cehaletten doğuyor. İnsanlar böyle cahil olmamalılar, cahillikten kurtulmalılar diyoruz biz. Bir başka soru, bu soruyu soran kardeşimizin adını okumadım. Belki kendisi rahatsız olur diye. Anne baba rızası olmadan evlenmiş olmayayım diye karşı tarafı mağdur etmek doğru olur mu diyor. Mağdur olanın hakkı ne olacak diyor. Anne baba hakkı mağdurun hakkından her zaman üstün mü kabul edilmelidir diyor. Hakkını helal etmemenin manevi dünyamıza zararı var mıdır diyor. Berrin Yılmaz, bunu okuyalım isterseniz. Böyle bir bayan kardeşimiz şunu demek istiyor anladığım kadarıyla. Yani biz birisiyle anlaştık, sevdik birbirimizi, evleneceğiz. Söz verdik, bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Annemiz, babamız çıktı, olmaz böyle bir şey, vermem kızımı asla filan dedi. Öbür tarafı şimdi biz mağdur edeceğiz. Yani söz verdik ona veya böyle bir anlaşma yaptık. Dolayısıyla şimdi annemizi, babamızı dinleyeceğiz diye öbür tarafa bütün bu verdiğimiz sözler havada mı kalacak? Yani her zaman anne babanın söyledikleri mutlaka tutulmalı mı filan gibi bir şey söylüyor. Ben böyle bir şey anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse bir defa evlenme konusu ki önemli bir konu, hayati bir konu. Evlenme konusunda insanlar erkek olsun kız olsun annelerini babalarını iterek atarak onlara danışmadan kendi başlarına böyle sokakta orada burada gördükleri bir şeye gönlü çekti diye hemen gidip eşek arısı gibi bir balsız çiçeğe konmasınlar. Bağışlayın biraz kaba oldu belki ama böyle yapmasınlar. Yani bu iş ciddi bir iş. Evet bir gönül işi var, bir sevgi var, bir aşk var ama öbür tarafta da bir tecrübe var, bir hayat var. İyinin kötünün yaşanarak anlaşılması var. Dolayısıyla anne babaya burada İslam önemli bir yer veriyor. Hatta diğer mezheplerde zaten sizin nikahınız veliniz olmadan, velinizin izni olmadan olmaz. Babanızın izni olmadan olmaz. Onun onayı olmadan olmaz. Hanefi mezhebi de buna ciddi bir yer vermekle beraber olabileceği yerlerin olduğunu da söyler. Önce bunu bilelim. Sonra anne babanın her dediği doğru mu olur? Hayır doğru olmayabilir. Yani söyledikleri yanlış olabilir. Haksız yere ilenmiş, lanet etmiş olabilirler. O zaman da şey onlara gelir, onlara döner. Yani bunun cezası onlara döner. Bazen öyle oluyor ki, bakıyoruz biz. Yani bize sık sık geliyor böyle sorular. Yani kız üniversitede şurada burada meseleyi anlamış, öğrenmiş, İslam'ı anlamış. Duyarlılığı artmış, kapanmış, bir Müslümanca hayat yaşamak istiyor. Annesi babası böyle efendim dini diyaneti olmayan, hayatını yaşayan bir insan. Böyle insanlar. Efendim kendisi böyle bir hayat tarzı seçince o defa annesi İslam'ı kullanarak hakkımı helal etmem diyor. Ha sütümü helal etmem ha diyor filan kıza. Yaparsan şöyle olur böyle olur diyor. Neden? Ben diyor çünkü gericilere kızımı vermem diyor filan. Ona göre onlar gerici. Aslında onlar çok geri kaldılar. Farkında değiller. O ayrı bir şey de. Geriyi nereye göre? Geri izafi bir kavram yani. Nereye göre hesaplayacağız? Belli değil. Dolayısıyla böyle bir durumda olması gereken şey şudur diyor alimlerimiz. Anneye babaya isyan asla ve kat'a yok. Anneye babaya isyan edilmez. Ne gününüz varsa görün. Allah sizin belanızı versin. Siz şöylesiniz asla ve kat'a yok. Ama anne babanın İslam'a muhalif olarak söylediği sözleri dinlemek de asla ve kat'a yok. Onlar da akıllarını başlarına toplasınlar, yanlış bir şey söylemesinler. Böyle bir durumda, ise yani Allah bir şey diyor, Resulü bir şey diyor size, anne baba tersine bir şey söylüyorsa orada dinlemezsiniz ama isyan etmezsiniz. Bedduası da tutmaz, kendine döner. Yine de siz ona dua edersin. Çünkü o sizin anneniz babanız, sizin her halükarda ona karşı göreviniz var. Diyelim ve bununla yine bitirelim. Bundan sonraki İslam ve hayatta buluşmak üzere. Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.